Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzih kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minel tevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, muhterem kardeşlerim, Nur suresinin 21. ayetine bugün başlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da ayet ayet kullarına hem hükümlerini bildiriyor, hem edeplerini öğretiyor. Bizi hamlıktan kemale doğru, olgunluğa doğru büyütmek, gerek kendi nefsimizde, gerek toplumumuzda huzuru sağlayacak esaslara yönlendiriyor. Cenab-ı Hak mesajlarını doğru anlamayı, doğru kavramayı ve bunları hayatımıza nakşetmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Evet, 21. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. La tettebi'u hutuvati şeytan. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hutuvati şeytan fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker. Her kim şeytanın adımlarına tabi olacak olursa, o şeytan fuhşiyatı emreder ve münkeri, yani şer-i şerife ve aklı selime uygun olmayan şeyleri emreder. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءَ Vallahu semi'un alim. Ancak Allah dilediği kullarını temize çıkarır. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Muhterem dinleyenlerimiz, Rabbimiz birçok ayette şeytanın insanın apaçık düşmanı olduğunu beyan eder ve bizim de onu düşman bilmemizi ister. Dost görmememizi ister. Peşine takılmayalım ister. Burada dikkat edilirse, şeytanın adımlarına tabi olmayın. İnsan birden şeytanlaşmaz diyor müfessirlerimiz. Adım adım şeytanlaşır. Evet, bunun için de şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın bir takım adımları var. İşte ne bileyim, kibir böyle bir adımdır. Allah'ın emirlerini beğenmemek böyle bir adımdır. Özellikle burada fuhşiyatı emretmesi, münkeri emretmesine dikkat çekiliyor ki çoğu zaman şeytan buralardan demek ki insana yaklaşıyor. Ve ayetin devamında kim diyor Cenab-ı Hak şeytanın adımlarına tabi olursa ondan artık iflah olmaz, yani ondan artık adam olmaz anlamında bir cümle kurulmuş oluyor adeta. Bu ayetin devamı fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker iki şekilde anlaşılıyor aziz dinleyenlerim. Birisi, zira şeytan fuhşiyatı emreder. Münkeri, münker ve maruf kelimelerini izah edelim burada. Maruf aslında kelime anlamı itibariyle bilinen demek. Münker de bilinmeyen demek. Fakat Kur'an ve sünnet kültüründe bunun esas manası şöyle açıklanıyor. Maruf, şer-i şerife, yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da beyan ettiği, Habibullah Efendimiz'in sünnetiyle açıkladığı hususlara uygun olan her şey maruftur. Bunlara uygun olmayan şeyler de münkerdir. Bunu şöyle formüle etmişler. Şer-i şerife ve aklı selime uygun olan şeyler maruftur. Şer-i şerife ve aklı selime uygun olmayan şeyler de münkerdir. İşte şeytan daima bir fuhşiyatla emrediyor. İkincisi münkerle emrediyor. İnsanı zina gibi kötü yollara sevk eden ya da zinaya götürecek yollara sevk eden şeytandır. Buradan şu manada çıkıyor bakınız. Buradaki fe innehu derken innehu zamiri aslında iki yere gidebiliyor. Birisi şeytana gider ki müfessirlerimizin büyük çoğunluğu bu görüştedir. Şu manaya da gidebilir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa artık o kişi fuhşiyatı emreden ve münkeri emreden birisine dönüşür, birisi olur. Şimdi adeta şeytanlaşır demek oluyor. Bu manada güzeldir. Bu manada anlaşılabilecek bir manadır. Dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olan kimse zamanla şeytanlaşır demek. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz insan ve cin şeytanlarından bahseder. Şeytanların ordularından bahseder. Şeytanın partisinden bahseder Cenab-ı Hak adeta. Hizb-ü şeytan der. Şeytanın bir hizbi var, bir ekibi var. Bu ekibin içinde insanlar da var, cinler de var. O zaman şöyle diyebiliriz. Kim eğer fuhşiyatı teşvik ediyor, insanları böyle pespaye işlere yöneltiyorsa aslında o şeytandır. Ama insan şeytanıdır. Cin şeytanları, görünmeyen şeytanın da vesveseleri bu yöndedir elbette. Bu yönlerdedir. Ama bu kişi zamanla demek ki şeytanın emrettiği şeyleri emreder hale dönüşebiliyor. Bugün böyle değil mi? Bakıyorsunuz çıkıyor insanlar. Efendim en büyük çirkeflikleri sanki meziyetmiş gibi efendim göstere göstere yaymaya çalışıyorlar. Tam da şeytan askeri işte onlar. Şeytan askeri. Böylelerine karşı son derece tetikte olmalı, son derece dikkatli olmalı ve son derece efendim uyanık olmalı. Mümkünse onların düşmanlıklarını engelleyebilecek her türlü faaliyeti yapmalı. Evet, insanları hususiyle fuhşiyata doğru sevk eden kimseleri şeytanın askeri olarak görebilirsiniz ki ayet-i kerime buna da işaret ediyor. Zamanla demek ki insanın fıtratı değişiyor. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır der ki, insan ihtiyat ile der, alışkanlıkla, zamanla tabiatı saniye haline gelir. Normal şartlar altında bir insanın fıtratı temizdir. Efendim, o herkes çünkü İslam'ı kabul edebilecek bir fıtratta yaratılmıştır. Zaten İslam fıtrat dinidir. Yani insanın özüne son derece uygun şeylerdir. Vicdanına, efendim, son derece uygundur. Herkesin içinde bu vardır. Ama zamanla insan şeytanın adımlarını takip ede ede adeta yeni bir fıtrat oluşuyor. Fıtrat oluşuyor ya da fıtratının üstüne yeni bir kabuk bağlıyor. Bu daha belki doğru bir cümle. Yeni bir kabuk bağlıyor. O kabuk bağladıktan sonra artık gerçekten insan şeytan suretine ve siretine bürünüyor. O siretiyle bütünleşiyor. Yüzü de zaten şeytanlaşıyor insanın. Yani yapıp ettiğimiz ameller yüzümüze de sirayet eder. Ehli irfan, ehli basiret, ehli firaset insanları yüzünden de tanır. Kimde ne kadar şeytaniyet var az çok kendini ortaya verir. Oturuşu, kalkışı, hatta yüzünün cildinin rengine varıncaya kadar yapıp ettiği şeyler insanı değiştirir. Nitekim bakınız işte günahların içerisinde ömür çürüten insanların nasıl böyle kasvetli hale geldiğini ama zikrullahla sürekli beraber olan adeta taatle, itaatle, hayırla sürekli beraber olan insanlardaki nuraniyet herkes tarafından ayan beyan kolayca keşfedilebilir. Ve bu ayette bir dikkat çeken bir başka konu buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiç kimse ebediyen temizlenemezdi, temize çıkamazdı. Bu ayet daha önceki efendim dersimizde işlediğimiz 10 ayetle ilgilidir bir yönüyle. O ayetlerde ne anlatılıyordu? Hazreti Ayşe annemize bir iftiradan bahsediliyordu. Ayşe annemizin ismi geçmiyordu ama onun hakkında indiği müfessirlerimiz tarafından ittifakla kabul edilmiştir. Hazreti Ayşe annemizin arı duru tertemiz olduğunu, o iftira edenlerin yalancı olduğunu ve onların laneti hak edecek bir konumda olduklarını Cenab-ı Hak bize hatırlatmıştı. O işin içinde münafıklar vardı, elebaşları münafıktı ama müminler de bazı gaflete gelerek onların kandırmalarına kanarak onlar da birkaç söz etmişlerdi konuyla ilgili. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın üzerinizde sizin fazlı ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz temize çıkamazdı. Yani hepiniz adeta o iftira kiriyle kirlenmiş olarak kalırdınız. Ama Cenab-ı Hak fazlını, rahmetini, merhametini size gösterdi. Size o işin yanlış olduğunu bildirdi. Ayet indirdi konuyla ilgili. Böyle bir kirli bir konumda kalmaktan Allah sizi kurtardı. Bunun özel manası bu ise genel manası da şudur. Hakikatte Allah'ın fazlı ve rahmeti olmaz ise şayet hiçbir kulun kendi nefsini tezkiye etme şansı yoktur. Arınma şansı yoktur. Evet, peygamber göndermeseydi Allah, kitapları indirmeseydi Allah, bizi arındırıcı tevbe ve istiğfarla buluşturmasaydı rahmeti, mağfireti olmasaydı kim temiz kalabilirdi ki? Öyleyse bizi arı duru kılan ya da eğer korunabiliyorsak, günahlardan, masiyetlerden korunabiliyorsak, kirlerden temizlenebiliyorsak bu ancak Allah'ın rahmeti ve fazlı sayesinde oluyor. Eğer olmasa ebediyen buyuruyor Cenab-ı Hak, asla ve kat'a hiçbiriniz tezkiye olamazsınız. Öyleyse Allah'ın fazlına karşı şükredici kullar olun. Nitekim bir ayette Yüce Rabbimiz Veselullâhe min fadli, Allah'ın fazlından isteyin buyurur. O zaman manevi anlamda bile seyri sülüke giren insanlar, kendilerini arınma yoluna sokan insanlar da belki sürekli şunun farkında olacaklar ki Allah'ın fazlı ve rahmeti olmaz işte şayet onlar ne kadar mücahede ederlerse etsinler, ne kadar işte amellerde bulunurlarsa bulunsunlar yine de temize çıkamazlar. Onları elbette onların amelleri, zerre miktar amelleri değerlendirilir, ecirleri verilir. Fakat insanın arı duru olması için o ameller yetmez. Esas Allah'ın fazlı ve rahmetini çekmek lazım. Öyleyse en hayırlı ameller Allah'ın fazlını ve rahmetini üzerimize çeken ameller olacaktır. Buna daha çok dikkat çekmek lazım ya da dikkat etmek lazım. Zira ayetin devamı şöyle buyuruyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء. Fakat Allah dilediğini tezkiye eder, arındırır, temizler. Vallahu semiyun alim. Allah her şeyi işiten, her şeyi en iyi bilendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allah'tan bunu ister. Şöyle buyurur. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Ey Allah'ım, nefsime takvasını ver ya Rabbi. Sen onu arı duru kıl Allah'ım. Zira onu temizleyenlerin en üstünü sensin. Sen onun en yakını sensin. Yani bize bizden yakın olan sensin. Velisi sensin. Yani nefsimizi üzerinde tasarruflarda bulunan sensin. Ve onun Mevlası da sensin. Yani Allah'ım bizim nefsimizin diyor. Hem velisi sensin hem Mevlası sensin. Öyleyse şu nefsimize takvasını ver, onu arı duru kıl Allah'ım. Bunu Allah'tan istemek. Elbette sadece dua bir sözlü istekten ibaret bir şey değil. Elbette onun sözlü tarafı var. Çok da kıymetlidir. Bu sözler önemlidir. Hele hele yürekten taşıp gelen sözler çok çok önemlidir. Bunlar adeta bir niyet göstergesidir zaten. Fakat o arınma adına çabalar da Allah'tan fiili bir dua olarak bu sonucu istemektir. Bu sebeple aziz dostlar, aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bazen bir ayetle birçok pencere açar. Burada da arınmak isteyenlere, takva sahibi olmak isteyenlere, Allah'ın has kulu olmak isteyenlere bir hatırlatmada bulunuluyor. Denilmiş oluyor ki, hiçbiriniz kendinize güvenerek ya da amellerinize güvenerek tertemiz olacağınızı sanmayınız. Aklınıza, fikrinize, ilminize, tecrübenize güvenerek böyle bir sonuç iddia etmeyesiniz. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın fazlı ve rahmetiyle sonuç verecek şeylerdir. Netice onun kararıyla olacaktır. Öyleyse bu hakikati bilin, tamam, amelleri işleyin, güzel güzel Cenab-ı Hakk'ın size gösterdiği çerçevede yürümeye gayret edin. Ama unutmayın ki her şey Allah'ın fazlı ve inayetiyle, rahmetiyle olacaktır. Öyleyse o fazlı ve rahmeti ondan sürekli bekleyin ve isteyin. Bu bize verilen en önemli mesaj. Nitekim bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı ki, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ashab-ı kiram efendilerimiz, sen de mi ya Resulallah diye sordular. İki cihan güneşi, serveri enbiya efendimiz buyurdular ki, ancak Allah'ın beni mağfiret ve rahmetiyle sarıp sarmalaması olması başka, ben de evet dediler. Ben de giremem amelimle cennete. Allah'ın rahmetiyle buluşuruz, ancak o şekilde girmiş oluruz. Buhari hadisi bu. Yine aynı konu devam ediyor. Hazreti Ayşe annemizle ilgili meseleler devam ediyor. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ İçinizden faziletli ve varlıklı servet sahibi kimseler, akrabalara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesin. Affetsinler. Aldırmasınlar. Dikkat edin. Sizin onları bağışlamanıza karşılık Allah'ın da sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Böyle bir şeyi sevmez misiniz? Çünkü Allah gafurdur, çok bağışlayandır. Rahimdir, çok çok merhamet edendir. Öyleyse siz de Allah'ın bu vasıflarıyla vasıflanın. Siz de bağışlayıcı olun, affedici olun denilmiş oluyor. Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak da şöyle anlatılır. Hazreti Ayşe annemize, o iffet timsali anamıza yapılan o iftiradan tabii babacığı Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz çok incinmişti. Kim incinmez ki? Annesi çok üzülmüştü. Resulullah çok çok incinmişti. Kim bilir efendim, o asalet timsali Ebubekir Efendimiz, annesi, eşi nasıl yıkılmışlardı bu dedikodudan. Bu dedikodunun içine yine Hazreti Ebubekir Efendimiz kendi akrabalarından birisi olan Mistah isimli birisi de, fakir birisi, o da karışmıştı. O da ileri geri konuşmuş, münafıkların sözüne aldanmış. Hele bu çok gücüne gitti Ebubekir Efendimiz'in. Çünkü Mistah'ı görüp gözeten, sürekli onun efendim ihtiyaçlarını görüveren Ebubekir Efendimiz'di. Kızına, onun kızı olan, Resulullah'ın eşi olan o tertemiz pak annemize nasıl efendim böyle iftira atabilirdi? Özellikle tabii bu ayetler, Hazreti Ayşe annemizin efendim tertemiz olduğunu beyan eden ayetler indirildikten sonra yemin ediyor Ebubekir Efendimiz. Vallahi diyor, bundan sonra Mıstah'a bir şey vermeyeceğim diye. Bunun üzerine böyle bir ayet iniyor aziz kardeşlerim. Sebebi nüzul olarak, ayetin iniş sebebi olarak müfessirlerimiz bu hadiseyi efendim anlatıyorlar. Ve burada ne denilmiş oluyor? Bakınız, burada sizin içinizden diyor, dini yönden, ahlaki yönden efendim fazilet sahibi kimseler ve eli bol adamlar yemin etmesinler. Akrabaya vermeyeceğiz, fakir fukaraya vermeyeceğiz, Allah yolunda olanları artık infak etmeyeceğiz gibi böyle yeminler etmesinler. Bilakis diyor, affetsinler, görmezden gelsinler. Siz Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah gafurdur, rahimdir. Bu ayet inince Hazreti Ebubekir Efendimiz ağlayarak, elbette ya Rabbi bağışlanmamı isterim. Ben de affettim ya Rabbi diyerek hemen yeminine kefaret eder. Yemin etmişti ya, vallahi ödemeyeceğim ya da onun ihtiyaçlarını gidermeyeceğim diye. Bunun üzerine yeminine kefaret eder ve Cenab-ı Hakk'ın bu emriyle amel eder. Affeder onu. Düşünün nasıl bir zor bir aftır değil mi? Yani birisi sizin iffetli kızınıza aleyhinde bir şey söyleyecek. Siz de ona ihsana devam edeceksiniz. Allahu Ekber. Cenab-ı Hak demek ki efendim nasıl bir fazilet bekliyor kullarından? Nasıl bir efendim zat-ı uluhiyetinin ahlakıyla ahlaklanmamızı istiyor? Bak diyor, ben diyor Cenab-ı Hak affedeceğim, bağışlayacağım. Hani sizin de birçok ayıplarınız, kusurlarınız oluyor. Şöyle ya da böyle ortaya çıkıyor. Ben diyor affediyorum, bağışlıyorum. Öyleyse siz de diyor benim kullarıma karşı böyle şefkatli, merhametli davranın. Onları efendim suçlarından dolayı, efendim konumlarından dolayı ya da bir suça karıştıkları için, günaha düştükleri için mahrum etmeyin diyerek Cenab-ı Hak hem günahkar kullarına olan merhametini de gösteriyor, hem de fazilet sahiplerinin faziletine yeni faziletler ilave etmek istiyor. Bazı alimler derler ki burada Hazreti Ebubekir Efendimizin ehli fazilet olduğuna, yani üstün şahsiyetine Allah şehadet etmiştir diyorlar. Bunun içindir ki zaten bizim ehli sünnet alimlerimiz peygamberlerden sonra insanlar içinde en şerefli, en faziletli kimse Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizdir demişlerdir. Yüce Rabbimiz bu tür konularla ilgili, mesela insan yemin bile edebilir, vallahi şöyle yapmayacağım diye. Bakara suresi 224. ayette şöyle bu konuyu gündeme alır ve ikaz eder müminleri. Allah'ın adını olur olmaz ettiğiniz yeminleriniz yüzünden iyilik yapmanızın, kötülüklerden sakınmanızın ve insanların arasını düzeltmenizin önünde bir engel haline getirmeyin. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Ya ben yemin ettim artık yapamam demeyin. Bir iyilik varsa yemininize kefaret verin efendim, ama bu iyiliği yapmaya devam edin. Cenab-ı Hak böyle istiyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin yani ayet karşısındaki teslimiyeti ne güzel. Allah öyle söyleyince sevmez misiniz? Hoşunuza gitmez mi Allah sizi bağışlasın deyince? Ben elbette Allah'ın beni bağışlamasını severim diyerek hemen icabet ediyor. Şöyle bir düşünmüyor bile demek ki. Ayetin erilmez. Elbette diyor. Nasıl istemem? O zaman affettim. Devam ediyorum diyerek. Hatta sözünde şöyle Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayette diyor ki artık diyor ebediyen ona iyiliğe devam edeceğim. Başlangıçta ne demişti? Artık ebediyen bir daha ona yardım etmeyeceğim demişti. Ayet indi, ebediyen artık ona iyilik etmeye devam edeceğim. İşte mümin tavrı budur. Allah'a ve Allah'tan gelen ayetlere teslimiyetin şaheser bir tablosu budur. Şaheser bir tablosu budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman sahabesiyle oturur, onlarla sohbet ederlerdi. Yine Enes anlatıyor, Enes bin Malik radıyallahu anh. Efendimizle beraber diyor oturuyorduk. Baktık Efendimiz diyor böyle dişleri görününceye kadar gülüyor. Çok diyor neşeli adeta. Hazreti Ömer, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sizi böyle güldüren nedir diye sordu. Efendimiz şunları anlattı. Ümmetimden iki kişi Yüce Rabbimizin huzurunda diz çöktüler. İşlerinden biri, ey Rabbim benim hakkımı kardeşimden al dedi. Allah Teala, hakkını kardeşinden nasıl alayım? Zira onun hiçbir hasenatı kalmamıştır buyurdu. Yani hiçbir iyilikleri yok. Ne yapalım? Yani onun iyiliklerini alıp sana verecek durumu yok onun. O da, ya Rabbi öyleyse günahlarımın bir kısmını ona yükle dedi. Bu sırada Allah Resulü ağladı. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Ve şöyle buyurdu. Kıyamet günü öyle büyük bir gündür ki, o günde insanlar günahlarının başkalarına yüklenmesine son derece ihtiyaç duyarlar. Ya biraz azalıverse de biz de hani hasenatımız, iyiliklerimiz ağır gelse biz de cennete girsek diye günahlarını birilerine yüklemek isterler diyor. Sonra şöyle devam etti Habibullah Efendimiz. Allah Teala hakkını talep eden kişiye gözlerini kaldır ve şöyle cennetlere bak bakalım buyurdu. Adam başını kaldırdı ve ya Rabbi, altından yapılmış şehirler, altından yapılmış ve incilerle süslenmiş saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddık veya hangi şehit için hazırlandı dedi Cenab-ı Hak. İstersen sen buna sahip olabilirsin buyurdu. Adam ne ile deyince Allah Teala kardeşini affetmek suretiyle buyurdu. Adam ey Rabbim kardeşimi affettim dedi. Bunun üzerine Allah Teala kardeşinin elinden tut ve onu cennete götür buyurdu. Bu hadiseyi anlattıktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı takva sahip olun ve aranızı ıslaha çalışın. Yani aranızı bulun. Burudet kalmasın. İçinizde birbirinize karşı kötülük beslemeyin. Gördüğünüz gibi Allah Teala Müslümanların arasını ıslah ediyor buyurdu. Yani siz de Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bu ıslahı siz de huy edinin. Dostlarınızın arasını buluşturun. Eğer sizinle biriniz arasında bir sıkıntı varsa affedin. Allah da sizi affetsin. 23. ayet. İnnellezîne yermûnel muhsanâtil gâfilât el mü'minât lu'inû fiddünyâ vel âhirâ ve lehum azâbun azîm. Şüphesiz ki çirkin işlerden habersiz iffetli mümin kadınlara zina isnat edenler dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için pek büyük bir azap vardır. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmakta oldukları şeylere dair aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir. Yani Yüce Rabbimiz kullarının iffetini, namusunu, şahsiyetini nasıl koruyor bakınız aziz kardeşlerim. Evet bir söz ama o söz insanı yaralıyor. Birine dediniz ki bu insan falanla gayrimeşru ilişki yaşıyor dediniz. Halbuki 4 tane şahidiniz de yok. O adamın itibarını sıfırladınız ya da üzerini çizdiniz. Ama Cenab-ı Hakk'ın gazabını çektiniz. Hatta lanetini çektiniz. Sadece Cenab-ı Hakk'ın laneti tabii o bile efendim şey... Bunlar lanetlenir. Melekler lanetleyecek, insanlar lanetleyecek bu tür insanı. Lanet nedir? Lanet bir insanın rahmetten uzak olmasıdır. Yani Allah'ın rahmetinden uzak olmasıdır. Yardımcısız bırakılmasıdır. Bir kul laneti hak ettiyse, lanet büyük günah, büyük suç karşısında yapılan bir şeydir. Hele hele Cenab-ı Hak böyle buyurduysa bu insan gökleri titretecek, öyle diyelim, arşı titretecek bir günah işliyor demektir. O gün diyor Cenab-ı Hak, elleri, dilleri, ayakları aleyhlerine şahitlik edecek. Evet, hatta diyecekmiş orada insana, yahu ey ellerimiz, ey derilerimiz, niye böyle bizim aleyhimize şahitlik ediyorsunuz? Yani beraber değil miyiz der gibi yani. Kendi kendine aleyhinde niye böyle yapıyorsun gibi söyleyeceklermiş. Onlar da diyeceklermiş ki, entakana Allahüllezi antaka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah var ya, işte bizi de o konuşturuyor. Hatta kıyamet gününde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o gün diyor ağızlarını kapatacağız. Ağızlarını kapatacağız. O gün bize elleri konuşacak, derileri konuşacak. Yani demek ki bunlar belki bu derilerimizde çip mi var bilmiyoruz. Şimdi diyorlar ki sıvı çip. Efendim insanlara yükleyecekler diyorlar ya bazen. Hani şu... Koronavirüsle ilgili bir takım senaryolar dolaşıyor. Dünya artık dijital anlamda son derece yakın takibe geçecek. Ve belki de bir virüs ilacı ortaya çıkacak. Efendim, insanlar farkında olmadan isteyerek, severek kendi vücutlarına bu tür efendim dijital çipler alacaklar. Ve böylece artık takibe açık hale gelecekler diyorlar ya. Evet, yani gerçekten... İlim, teknoloji o kadar ilerledi ki her şey bugün olabiliyor. Belki elinizi şimdi bakınız elinizi gösteriyorsunuz kapı açılıyor bir şekilde. Yani orada bir şifreyi okuyor kapı açılıyor. Gözünüze bakıyor size bir şey söylüyor. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu diyecekmiş orada ayaklarımız, ellerimiz, uzuvlarımız efendim aleyhimizde şahitlik edebilecekler. Allah inşallah onları da lehimizde şahitlik eden uzuvlarımızı eylesin. Yani insan elinden nasıl kopar efendim ne bileyim derilerinden nasıl kurtulur? O zaman müthiş bir murakabe altındayız. Müthiş bir murakabe altındayız. Önemli olan bizimle beraber olan herkesin, her şeyin, her varlığın bizim lehimizde şehadette bulunacak bir kulluk yapabilmemizdir. Aleyhimizde değil. Dostlarımız bizim lehimizde şahitlik etmeliler. Eşimiz, çocuğumuz, efendim ortağımız, alışveriş yaptığımız insanlar, ya güzel insan demeli, iyi insan demeli, hakikaten tertemiz birisi demeli. Elimiz öyle demeli bizim için. Demeli ki ya Rabbi bu kulunu affeyle. Bu beni hep hayırda kullandı. Gözümüz demeli ki ya Rabbi olabildiğince dikkatli oldu. Senin haramlarına karşı beni korudu. Hep güzel şeylere baktı. Kelamına baktı. Kainatını okudu demeli. Derilerimiz öyle. Yani bizimle beraber olan hiçbir şey bizden şikayetçi değil. Bizim lehimizde dua eden, bizim lehimizde şahadette bulunan olmalı. Buradan nice nice hikmetler çıkabilir. Burada Yüce Rabbimiz adeta o tertemiz, iffetli hanımefendilerinin vasıflarından bahsediyor. Diyor ki onlar muhsandırlar. Muhsan demek efendim kendi helallerinin dışında kimseyle böyle bir ikili efendim ailevi ilişki içine girmezler. Yani ırzlarını korurlar, namuslarını korurlar. Son derece iffetlidirler. Yabancı erkeklere karşı, kadınsa yabancı erkeklere karşı, erkekse yabancı hanımlara karşı son derece kendini koruyan, kollayandır. Adeta bir kalenin içinde gibidir. Kendini böyle psikolojik olarak, zahiri olarak bir takım tedbirlerle kendini korumayı çok önemli görmüştür. Böyle tertemiz hanımefendilerden bahsediyor burada Cenab-ı Hak. Bunlar muhsandır. İkincisi, bunlar gafilattır. Gafilat şu. Gafilat ya böylesi kötülüklerden haberleri bile yoktur demek. Yani ya bir insan nasıl böyle bir başka helal olmayan birisiyle beraber olur? Böyle bir şey nasıl düşünebilir anlamında böyle bir kötülük hatırlarına bile gelmez demek. Hatırlarına bile gelmez. Yani gönüllerinden bile geçmez böyle bir şey demek. O kadar iffetli, tertemiz. Burada aynı zamanda Hazreti Ayşe annemizin ne kadar böyle iffetli, pırıl pırıl bir hanımefendi olduğuna da Cenab-ı Hak işaret etmiş oluyor. Başka müminattır bunlar diyor. Müminat son derece inanmışlardır. Kavi imanları vardır. Allah'a, ahiret gününe, Habibullah'a, Kur'an-ı Azimüşşan'a imanları tamdır. İşte böylesine kimselere iftira edenler elbette lanetleneceklerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki helak eden 7 şeyden sakının. Sahabiler ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Bunun üzerine Efendimiz buyurdular ki Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı cana haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, namuslu ve kötülüğü aklından bile geçirmeyen kadınları zina suçuyla suçlamaktır. Bunlar insanı helake götüren, insanı adeta cehenneme sürükleyen efendim amellerdir. El habisatu lil habisin vel habisun lil habisat ve't tayyibatu lit tayyibin ve't tayyibun lit tayyibat ulaike mubarraun mimma yekulun lehum mağfiretun ve rizqun kerim. Kötü kadınlar ve kötü sözler kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara ve kötü sözlere, temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara ve temiz kelimelere yakışır. Bunlar o temiz kadınlar ve temiz erkekler o iftiracıların diyeceklerinden çok uzaktırlar. Onlar için mağfiret ve çok şerefli rızık vardır. Yani burada ez cümle deniliyor ki, kirliye kirli, temize temiz yakışır. Bu ayetle ilgili müfessirlerimiz şunları söylerler. İffetsiz, zinakar kadınlar, zinakar erkeklere yakışır. Yakışır derken, yani onlar onlarla buluşur zaten. Yani çok arı duru bir hanımefendi, böyle kötü yollara sarkan bir erkekle beraber olmak ister mi? Ya da tersi, böyle namusuna, iffetine düşkün bir beyefendi, böyle sağa sola sarkıntılık yapan bir hanımla beraber olmak ister mi? Cenab-ı Hak da buna dikkat çekiyor. İnsanların en temiz olan Habib-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz, öyleyse en temiz hanımefendilerle beraber. Yani burada Hazreti Ayşe anamızın temizliğine tekrar bir vurgu var. Arı duru bir vurgu var. Burada el-habisat kelimesi kötü kelimelere de işaret edilmiş oluyor. Yani şu denilmiş oluyor aslında. Kötü kelimeler, kötü cümleler kötülerden çıkar. Yani adam kendisi habisse, kendisi tabiri caizse kirli ise onun ağzından da kirli kelimeler dökülür. Burada şöyle bir işaret var. Böylesi iftiraya tevessül edenler aslında kirli adamlardır. Çünkü ancak öylelerinden beklenir böyle bir şey. Başkaları hakkında efendim kötü düşünmeyen, herkes hakkında hüsnü zan eden kimseden böylesi kötü sözler çıkmaz. Bunu demiş oluyor Yüce Rabbimiz. Burada aslında psikolojik olarak da efendim bir hakikate işaret ediliyor ki her şey kendi cinsini çeker. Her şey kendi cinsini çeker. Mevlana'da şöyle bir kıssa var. Bir adam böyle ıtırcılar, yani güzel koku satanların bulunduğu çarşıdaki mevkiden geçerken pat diye bayılır. Bayılınca hemen esnaf heyecanlanırlar falan. Herkes işte kolonyasını, gül suyunu getiren efendim adamın burnuna sıkmaya başlar işte. Elini ovuşturur, yüzüne güzel kokular serper. Fakat adam ayıldığı yoktur. Oradan birisi geçer, adamı tanıyan birisidir. Bir dakika ne yapıyorsunuz der. Adamın baygınlığını daha da artırıyorsunuz. O civardan bir şey bulur. Adamın burnuna şöyle bir tutar. Adam şöyle gözlerini açar ve ayılır. Hemen esnaf merak eder. Yahu arkadaşım ne yaptın sen? Sen de bir tılsım mı var? Ne var? Nasıl uyandırdın bu adamı? O da der ki, arkadaşlar bu adam dericilikte çalışan bir adam. Tabii eskiden dericilik bu kadar belki hani gelişmemişti. O deri debba derler. Deriyi debba eden kimseler. Yani temizleyen, onu kullanılır hale getiren kimseler. Ama oralarda çok dehşet kokar tabii. Bu adam bu işlerle meşgul. Burnu kötü kokulara alışmış diyor. Siz burada tabii güzel koku satıyorsunuz. Adam güzel kokuya dayanamadı ve bayıldı diyor. Ben bu civardan diyor bir tezek türü bir şey buldum. Burnuna tutunca diyor kendine geldi. Evet, Mevlana bazen böyle mücerret kavramları müşahhas şekilde anlatır. Yani burada şu efendim, eğer gül tabiatlıysanız, tabiatınız, fıtratınız temiz, hep temiz arıyorsanız, yiyeceğinizde, içeceğinizde temiz arıyorsunuz, giyeceğinizde temiz arıyorsunuz, dostlarınızda arı dururluk arıyorsunuz, size zaten böylesi gelir. Siz temizliğin mıknatısı haline dönüşürsünüz. Arı duruluğun mıknatısı haline dönüşürsünüz. Allah sözün de güzelini size getirir. Efendim halin de güzelini size getirir. Davranışın da güzelini sizden çıkarır. Ama yok efendim, içiniz çürümüşse, kokuşmuşsanız, efendim şeytani fikirlerle dolmuşsanız, iffetsizlik, hayasızlık almış başını gitmişse, efendim nerede hayasızlık, kötülük varsa gelir, o da sizi bulur. O zaman da siz işte bu tür kötülüklerin mıknatısı olursunuz. Sizin cinsiyetiniz değişir adeta. Cinsiyetiniz derken erkek dişiliniz anlamında söylemiyorum. Kabiliyetiniz diyelim ya da karakteriniz diyelim, istidadınız diyelim bir şekilde farklılaşır ve siz layık olanı kendinize çekersiniz. İşte ayet buna dikkat çekiyor. İyiler iyiler içindir, kötüler kötüler içindir. İyilerden iyi, kötülerden kötü sudur eder, ortaya çıkar buyurmuş oluyor Yüce Rabbimiz. Ve burada yine ayetin sonu, onlar diyor o tıyıp olan kimseler, onların söylediklerinden arı durudurlar, tertemizdirler. Yani onlar lakırdı diyorlar ama haklarında konuştukları kimseler tertemiz kimselerdir. Onlar için hem bir mağfiret vardır, bağışlama vardır. Allah onların her türlü kusurlarını bağışlayacaktır ve onlara böyle bitmez, tükenmez güzel rızıklar verilecektir. Cennette buyuruluyor ayeti kerimede. Yüce Rabbimizden niyazımız bizleri de bu tıyıp olan ehli tıyıp diyelim güzel insanların arasına dahil etmesidir. Niyazımız budur efendim. Allah'a emanet olunuz.